Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 2 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 15 Nisan 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye-Mısır ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan ve Kitabın Konumu isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Sağlık Bakanlığı bugün İran'da koronavirüsten 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran'da 4 milli petrokimya projesinin açılışı yapıldı. Ruhani Avrupa ve Amerika'nın %60 uranyum zenginleştirmeden kaygıları doğru değildir dedi. İran polis teşkilatı Avrupa Birliği'nin yaptırımına tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Arabistan Kralı ile görüştü. Amerika, Rusya'ya yeni yaptırım kararı aldı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada koronavirüsten 321 vatandaşın da yaşamını maalesef yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25.078 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 65.680'e, vaka sayısı ise 2.168.872'ye çıktı. Açıklamada ayrıca virüse yakalanan hastalardan 4.601'inin durumunun ağır olduğu, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 1.749.041'e ulaştığı kaydedildi.
İran'da 4 milli petrokimya projesinin daha açılışı yapıldı. 1 milyar 23 milyon dolar yatırımla önemli 4 petrokimya projesinin açılışı video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapıldı. Meh kentinin Parsiyan Sipeh Rafinerisi'nde etan üretim ve ayrışma tesisleri, Şazent'te polipropilen katalist üretim tesisi ve Şazent'te 4'te ağır polietilen üretim tesisinin açılışı bugün gerçekleşti. Bu tesislerin açılışıyla birlikte İran'ın yılda 100 milyon ton olarak hedeflediği petrokimya üretim hedefine daha da yaklaştığı bildirilmekte. İran petrokimya tesislerinin kapasitesi 21 Mart tarihinde yılda 90 milyon ton ilan edilmişti. Bu projelerin faaliyete başlamasıyla 850 kişiye istihdam sağlanacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Avrupa ile Amerika'nın bu İran'ın %60 oranında uranyum zenginleşme faaliyeti hakkındaki kaygıları doğru olmadığını kaydetti. Bazı milli petrokimya projelerinin açılışında konuşan Rouhani, İran diplomatlarının Viyana'da ambargoların kaldırılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, düşmanın ne zaman akıllanacağının belli olmadığını fakat Amerika ve nükleer anlaşmaya diğer ülkelerin de 22-31 nolu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına ve kapsamlı ortak eylem planına dönmelerinden başka çareleri olmadığını ve İran bunun doğruluğunu teyit ettikten sonra COEP çerçevesindeki taahhütlerine döneceğini söyledi. Rouhani Avrupa ve Amerika'da İran'ın %60 zenginleştirmeden bir hareketle %90'a ulaşabileceği ve İran'ın atom silah yolunun açılacağı kaygısı doğru değildir, dedi. İran'ın daha önceden de irade etmesi durumunda %60 zenginleştirmeyi yapmasının da mümkün olduğunu ve bugün de irade etmesi durumunda %90 zenginleştirme yapabileceğini ifade eden Rouhani, İran'ın verdiği söze sadık olduğunu ve nükleer silah peşinde olmadığını duyurdu.
İran ile 4+1 grubu heyetleri ve Avrupa Birliği temsilcisinin katılımıyla nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı Viyana'da başladı. İran ve 4+1 grubu Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Genel Direktörleri ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı Viyana kentinde yeniden başladı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mora, İran ve 4+1 grubu toplantısına başkanlık yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakirci Seyit Abbas Erakçı, Petro Bakanlığı, Atom Enerji Kurumu ve Merkez Bankası'ndan temsilcilerin yer aldığı İran heyetine başkanlık etmekte. Toplantı başlamadan önce açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçı, İran'ın yıpratıcı ve zaman alıcı müzakere istemediğini söyledi. Irakçı yaptığı açıklamada son iki gün içinde sıkı şekilde diğer heyetlerle müzakereler yapıldığını belirterek kapsamlı ortak eylem planı bugün yine başladı ve umarım çalışma grupları zamanında toplanır ve süreç devam eder dedi. Irakçı daha önce de söylediğimiz gibi yıpratıcı ve zaman alıcı müzakere peşinde değiliz. Sadece müzakere etmek için müzakere de etmiyoruz. Bunu açık şekilde söyledik ve bu yolda hareket edeceğiz dedi.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı sona erdi ancak uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeleri sürüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada Avrupalı ülkelerin Natanz nükleer tesisindeki işgal rejiminin sabotajı karşısında cılız tepkisini eleştirdi. Toplantının başında konuşan Irakçı, Natanz nükleer tesisindeki sabotajı kınayıp Avrupalı ülkelere Natanz'daki olaya karşı cılız tutumundan dolayı eleştiren Irakçı, nükleer anlaşma üyelerinden birlikte nükleer terörizm ve uluslararası kuralların ihlali sayılan bu girişimi kınamalarını istedi. Irakçı, İran'ın müzakerelerin yıpratıcı olması peşinde olmadığını, görüşmelerin kabul edilir sürede ve belli çerçevede yapılması gerektiğini ifade etti. Baş müzakereci İran'da %60 oranında zenginleştirme faaliyeti hakkında bu girişimin nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddesinden doğan hakları çerçevesinde ve ülkenin tıbbi ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Viyana'da İran ile 4+1 grubu temsilcileri arasında bugün gerçekleşen görüşmede Amerika ile doğrudan veya dolaylı hiçbir müzakere yapılmadığını da duyurdu. Bu arada Uluslararası İslami Uyanış Forumu yaptığı açıklamada Natanz nükleer tesisindeki sabotajı sert bir şekilde kınadı.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Viyana'da bugün gerçekleşen nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantı sonuçlarını olumlu niteledi. Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyonunun 3 tur görüşmelerin sona erdiği Twitter hesabı üzerinden duyuran Rus yetkili Ulyanov, teknik görüşmeleri dahil muhtelif şekillerde gayri resmi istişare ve oturumların devam edeceğini bildirdi. Ulyanov, bugünkü Viyana toplantısının kendi görüşüne göre olumlu geçtiğini ve komisyonun yeniden toplanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın ajansı %60 oranında uranyum zenginleştirme faaliyeti hakkında bilgilendirdiğini bildirdi. Japon NHK televizyon kanalında konuşan Grossi, bugün Viyana'da düzenlenen görüşmelerle ilgili ilerlemeler sağlanmasını temenni ederek İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin ajansı %60 oranında zenginleştirme kararları hakkında bilgilendirdiğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin Natanz Nükleer Tesisinde bulunduğunu kaydetti. Grossi, Viyana'daki Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısını oldukça önemli nitelerken, bu toplantının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasında nükleer tesislerde denetim faaliyetleri üzerinde büyük etkisi olacağını kaydetti. Ajans dün akşam İran'ın Natanz nükleer tesisinde %60 oranında uranyum zenginleştirme faaliyeti için neredeyse tüm hazırlıkları yaptığını duyurdu.
İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü General Mehdi Hacıyan, Avrupa Birliği'nin polis teşkilatının bazı komutanlarına yaptırım listesini almasına gösteren tepkide bu tür yaptırımların İran'ın Amerika'nın hasmane politikalarına karşı mücadele için ciddi kararlılığını etkilemeyeceğini vurguladı. Avrupa Birliği Beyaz Saray'ın İran karşıtı siyasetleri doğrultusunda son günlerde polis teşkilatı komutanı General Hüseyin Eşleri ve Çevik Kuvvetleri Komutanı Hasan Kerem'i dahil teşkilatın 8 komutanına yaptırım uyguladı. İran polis teşkilatı sözcüsü General Hacıyan, Avrupa Birliği'nin izansız ve yasa dışı yaptırımını kınayarak bu yaptırımın İran'a yönelik azami baskı stratejisinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek İran milletinin güvenliğinin bir kez daha Avrupalıların hücumuna maruz kaldığını, bu yaptırımların Avrupa Birliği'nin İran milleti ve hükümetinin çelik iradesi karşısındaki başarısızlığını gösterdiğini kaydetti.
Bazı bilgi kaynaklar Türkiye İstihbarat Servisi MİT'in önceden Ürdün'ü bu ülke kralının devrilmesine yönelik komplo konusunda önceden bilgilendirdiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bilgi kaynaklar MİT'in Ürdün kralı 2. Abdullah'ın karşı darbe planı hakkında bu ülkenin istihbarat servisi bilgilendirdiğini söylediler. Ürdün istihbaratı Türkiye tarafından bilgilendirildikten sonra Ürdün kralının üvey kardeşi ve eski veliaht prensi Hamza bin El Hüseyin'e müttefiklerine belirlenmesi için talimat vermişti. Habere göre Kraliyet Divanı'nın eski danışmanı Hasan bin Zeyd gibi isimlerin Prens Hamza'nın müttefiklerinden olduğu ortaya çıktı. El Hariç El Cedid'in bildirdiğine göre bin Zeyd Suudi Arabistan Ürdün vatandaşıdır ve daha önce 2. Abdullah tarafından Riyad temsilciliğine yapmış bir isimdir. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, MİT'ten alınan bilgiler doğrultusunda Prens Hamza'nın yakınlarının gözaltına alındığını bir basın toplantısında duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında uzun bir aradan sonra ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler normale dönerken Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz dün gece Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştü. İki liderin Ramazan ayı vesilesiyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Ramazan ayı nedeniyle gerçekleştiği öğrenilen görüşmede karşılıklı olarak tebrik mesajları iletildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulduğu karma komisyonuna havale edildi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri karma komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Vanatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkal, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteğinin devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu Twitter hesabına yaptığı açıklamada Afganistan'daki duruma ilişkin paylaşım yaptı. NATO konseyi toplantısına katıldığını söyleyen Çavuşoğlu, Afganistan için uzun vadeli strateji gerekiyor. 24 Nisan'da İstanbul'da Katar ve Birleşmiş Milletler ile Afgan barış süreci konusunda üst düzey bir konferans düzenleyeceğiz. Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek sözlerini kullandı. NATO'nun Afganistan'daki kararlı destek misyonu çerçeve ülkelerinin dışişleri bakanları dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelmişti. Çavuşoğlu ise Türkiye'yi temsil eden toplantıya katılmıştı. Toplantıda Afganistan yanı sıra Ukrayna içinde ve sınırında Rusya'nın askeri yığınağını arttırmasının ardından son durumun ele alınacağı açıklanmıştı.
Amerikan yönetimi Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ile Moskova'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptırım listesine eklendi. Moskova'da Amerikan Büyükelçisi yeni yaptırımlarla ilgili olarak Rusya dışişlerinden çağrıldı. Son günlerde Amerikan basınında geniş biçimde yer alan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberlerin Beyaz Saray'dan yaptırımlarla ilgili resmi açıklama geldi. Joe Biden yönetimi Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin Amerika'nın egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemlere nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor denen açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği ifade edildi. Beyaz Saray 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova ise Amerikan yönetiminin yeni yaptırım kararı karşısında buna bir yanıt vermelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Söz konusu adımın sonuçları hususunda Amerika'yı defalarca uyarmıştı. Yeni yaptırımlar Rusya-Amerika ilişkilerindeki çatışma halini artırıyor diye devam eden Zaharova, Moskova'daki Amerikan Büyükelçisi yeni yaptırımlarla ilgili olarak Rusya Dışişleri'ne çağrıldı. Kendisiyle yapılacak konuşma sert olacak dedi.
Öte yandan Amerikan gemilerinin Karadeniz'e geçemeyeceği bildirildi. Konuyla ilgili arkadaşımızın ayrıntılı haberini dinliyoruz.
Türk boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulan Amerika'ya ait iki savaş gemisinin boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğu bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre diplomatik kaynaklar daha önce Türkiye'ye Türk boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan Amerika'ya ait iki savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiğini kaydetti. Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise söz konusu geçişler iptal edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı. Daha önce Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca Montreux Sözleşmesi'ne uygun olarak iki Amerikan savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti. Ukrayna ile Rusya arasında gerilim giderek tırmanır ve Rusya ile batılı ülkeler arasında Ukrayna üzerinden kriz büyürken Rusya kararlı bir adım daha atarak Karadeniz'de tatbikat başlattı. Amerikan savaş gemilerinin kendi kıyılarından uzak durmasını isteyen Rusya, dün Karadeniz'de tatbikat başlatarak batılı ülkelere bölgeye yaklaşmamaları için ciddi mesaj vermeye çalıştı. Karadeniz filosundan yapılan açıklamada suüstü ve hava hedeflerine yönelik topçu atışlarının gerçekleştirildiği tatbikata Amiral Makarov Fırkateyni, Gray Voron ve Vyshny Volochek adlı küçük füze gemileri, Samon füze gemisi Ivan Golubets Mayın gemisiyle büyük çıkarma gemilerinin katıldığı belirtildi. Tatbikata Karadeniz filosuna ait uçak ve helikopterlerin de yer aldığı ifade edildi. Rusya önceki gün yaptığı açıklamada Amerika'yı hasım olarak nitelendirdi ve Amerikan savaş gemilerine Kırım'dan kendi iyilikleri için uzak durmalarını söyleyerek Karadeniz'e konuşlandırılmalarını Rusya'nın sinirlerini test etmek için tasarlanmış bir provokasyon olarak nitelendirdi. Rus haber ajansları Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Amerika bizim hasmımız ve Rusya'nın dünya sahnesinde konumunu zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor sözlerine yer verdi. Ajansların aktardığına göre Ryabkov yaklaşımlarında başka neden görmüyoruz. Vardığımız sonuç bu dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'a yönelik her türlü askeri saldırının Rusya'ya saldırı anlamına geldiğini ileri sürdü. Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan'ın dış güvenliğinin temelinin birkaç düzine anlaşmayla sabitlenen Rusya ile askeri ittifak olduğunun altını çizmeliyiz. Bu bağlamda Ermenistan-Rusya Ortak Kuvvetler Grubu ve Birleşik Hava Savunma Sistemi bizim için pratik öneme sahip. Bu iki sistemin mantığına göre Ermenistan'a saldırı, Rusya'ya saldırı anlamına geliyor ifadesini kullandı. Ermenistan Başbakanı 2020 sonbaharında meydana gelen Dağlı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun yaklaşık 4000 asker kaybettiğini söyledi. Paşinyan, bugün itibariyle 3621 askerin ölümü teyit edildi. Kayıp listede 321 kişinin daha ismi yer alıyor dedi.
Ve Irak kaynakları ülkenin kuzeyindeki Nineve vilayetinde Haşişabi merkezine yönelik füzeli saldırı düzenlendiğini bildirirken Bağdat'ta patlama sesinin duyurulduğu bildiriliyor. Irak'ta kaynaklar bugün sabah saatlerinde Nineve vilayetinin merkez kenti Musul'un Başra bölgesinde Haşişabi merkezine yönelik füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir Haşişabi mensubunun yaralandığını duyurdu. Irak'ta kaynaklar bugün öğle saatlerinde Haşişabi'nin Nineve çölünde yer alan Barima bölgesindeki 30. Tugay'ına ikinci füzeli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu arada Bağdat'ın doğusundaki El Habibiye bölgesinde ise bomba patladı ve 12 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin müzakereler hakkındaki görüşleri etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi nükleer anlaşmayla ilgili İran'ın siyasetinin belli olduğunu, yetkililerin müzakerelerin yıpratıcı olmamasına dikkat etmeleri gerektiğini çünkü bunun ülkeye zarar getirdiğini kaydetti. Dün akşam saatlerinde Kur'an-ı Kerim'le Ünsiyet Meclisi'nde konuşan İslam İnkılabı rehberi nükleer anlaşma, yaptırımlar ve Viyana'daki müzakerelere değinerek Amerika'nın müzakerede ısrar etmesindeki hedefini batıl sözlerine dayatmak olduğunu belirtip şöyle dedi. İran'ın Amerika'ya güveni yoktur, zira onlara güvenmiyoruz. Daha önce defalarca ahde vefasızlık etmişlerdi ve bundan dolayı bizim mantığımız Amerika'nın ilk önce ambargoları kaldırması yönündedir. Bunu bazı Avrupalı müzakereciler de kabul etmektedir ve özel görüşmelerde bunu dillendiriyorlar. Fakat karar almada Amerika'ya teslim oluyorlar ve bağımsızlıkları yoktur dedi. İran ile 4+1 grubu arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması amacıyla yeni tur nükleer görüşmeler yaklaşık 10 gün önce Viyana'da başladı. Taraflar, Amerika'nın yaptırımlarının etkin biçimde iptali ve ardından doğruluğunun denetlenmesi için etkin bir yol bulmaya çalışıyorlar. İran'ın Viyana'da yeniden başlayan müzakerelerdeki mantık ve politikası, Amerika'nın ilk adımda yaptırımları kaldırmasından ibarettir. Çünkü nükleer anlaşma örneğindeki deneyim, Amerika'nın güvenilir olmadığını ve bu ülkenin nükleer anlaşmadan çekilerek kendi yükümlülüklerini çiğneyen bir taraf olduğunu ispatlamıştır. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Avrupalı taraflar da anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getiremediler ve pratikte Amerika'nın eski başkanı Trump yönetiminin yolunda hareket ettiler. Avrupalılar söylem bazında Amerika'nın kendi yükümlülüklerini ihlal ettiğini itiraf ederken İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi karar alma noktasında Amerikalılara teslim oldular ve bağımsız harekette edemiyorlar. Amerika'da Joe Biden yönetiminin iktidara gelmesiyle nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için görüşmeler ve diplomasi trafiği yeniden Viyana'da başlamış oldu.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmanın yeniden işletilmesi için yaptırımların etkin biçimde kaldırılması, ardından sahiden kaldırılmasının denetlenmesine vurgu yaparken bu yaklaşım dışındaki herhangi bir plan ve önerinin Tahran tarafından kabul edilmediğini belirtiyor. Bu kesin politika çerçevesinde İran sırf müzakere için Viyana'da bulunmuyor. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin nükleer anlaşmaya yönelik şimdiye kadar sergilediği tavır Trump yönetiminden farksızdır. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi müzakerelerin yıpratıcı olması ve uzayıp gitmesi konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de dün yaptığı açıklamada müzakerelere uzadıkça İran milletine yönelik yaptırım baskısının arttığını işaretli, Amerika'nın yeni yönetimi azami baskı politikasının hezimete uğradığını ve bu politikaya da kabul etmediğini duyurmasına rağmen pratikte yaptırımları korurken Trump yönetiminin aynı yolunda hareket ettiğini kaydetti. Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı politikasının hezimeti, müzakere masasında baskı, tehdit ve zabotajın İran'dan taviz koparmak için bir araç olmadığını ve tek yolun yaptırımların etkin biçimde kaldırılması suretiyle nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması olduğunu ortaya koymuştur. İran nükleer sanayide güven verici bir aşamaya ulaşmış ve Natanz nükleer tesisindeki nükleer terörizm ve sabotajlara karşı yanıt olarak %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimine başlamasının İran'ın tehditler karşısında yılmadığını ve kudretle barışın nükleer faaliyetine devam edeceğini gösterdi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bölgede dengenin bozulması hakkında açıklaması üzerine. Beyaz Saray yetkilileri Ermenistan ve Karabağ Ermenilerine yardım için hala istekli hareket etmelerine rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgesel dengenin bozulması noktasında eleştirilerde bulunarak Amerikan Dışişleri Bakanı'nın telefon temasını beklediklerini söyledi. Bu bağlamda açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika'nın yeni yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yönelik dengeli ve tutarlı siyaset takip etmediğini söyledi. Bakü'de savaş sonrası işbirliği ve kalkınma konulu konferansta konuşma yapan Aliyev, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile daha önce telefonda görüşünü hatırlatarak şöyle dedi. Bu şu anlama gelmiyor ki Bakü, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın telefon temasını bekliyor. Ancak Blinken, Karabağ münakaşasını çözüm için kurulan, arabuluculuk yapan Minsk grubunun eş başkanlarından olan Amerika'nın temsilcisidir ve bu münakaşanın iki tarafı arasında dengeli bir yaklaşım takınmalıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev başı olmak üzere Bakü yetkilileri daha önce defalarca yaptıkları açıklamalarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Minsk grubu eş başkanlarını Dağlık Karabağ münakaşasına son vermek için aciziyet ve zayıf icraatı dolayında eleştirirken Aliyev dün yaptığı konuşmada Amerika tarafından bölgede denge kurulması gerekçesiyle Bakü'nün Amerikalı bir üst düzey yetkilinin temasını beklediğini söyledi. Aliyev yönetimi yetkilileri Amerika, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk grubu eş başkanlarının Ermenistan'a verdikleri destekleri çok iyi şekilde bilmekteler. Özellikle 2000'lerden beri Amerika ve Fransa Ermenistan'a yardım etmekte kalmayıp diplomatik faaliyetleri için Karabağ Ermenilerine temsilcilik açmasına izin vermişti. Bu koşullarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün yaptığı açıklaması uluslararası ilişkilerdeki aciziyet ve zafiyeti gösteriyor. Bakü'deki Siyonist rejimin diplomatlarının Azerbaycan Cumhurbaşkanı sözlerinin bu kısmını hazırlamış olabileceği de ifade ediliyor. Oysa Karabağ Savaşı'nda zafer kazanan ülke olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin daha güçlü bir tavır sergilemesi bekleniyor. Bakü liderleri Amerika ve Fransa'nın Karabağ üzerinde münakaşa içinde olan taraflarla istişarelerin sürmesiyle bölgesel ve küresel güçler arasında denge sağlanması noktasında yeni koşulların sağlanmasını bekliyorlar. Ancak Amerikan yetkililerinin Ermenistan'la peş peşe yaptıkları görüşmelere göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Amerika ve Rusya arasında denge kurma fırsatlarını kaybettiği anlaşılıyor. Bundan önce birçok uzman Minsk grubunun faaliyetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin zararına olduğunu bildirmişti. Nitekim İranlı uzmanlardan Hasan Beheşipur şu şekilde değerlendirmede bulundu. Minsk grubunun geçtiğimiz yıldaki yaklaşımı bu grubun eş başkanları kendi silahlarını satabilmek ve bu bölgede varlıkları için bir gerekçe bulmak için Karabağ'da ne savaş ne barış statüsünü sürmesini istiyorlar. Aliyev yönetimi bu gerçeği bilmesine rağmen Minsk grubunun faaliyetleri üzerinden bölgede denge sağlanması siyasetine hala vurgu yapıyor. Bilindiği üzere Minsk grubu Amerika, Rusya ve Fransa'nın katılımıyla 1992 yılında Karabağ münakaşasının barışçıl çözümü için kuruldu. Ancak 2 yıl sonra sadece münakaşa tarafları arasında ateşkes rejimini kurabildi. Bu grup tarafından sunulan barış planları da Azerbaycan Cumhuriyeti veya Ermenistan'da ya da her iki ülkede hiç görülmemiş olumsuz etkilere yol açtı. Sonuç itibariyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son açıklaması bu ülkenin Ermenistan ile savaşta zafer kazanmasına rağmen bölgede barış için önünde kat etmesi gereken uzun bir yol var. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Iranci terrorismina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, son günlerde Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve bu ilişkilerin normal hale gelmesi gündemde. İki ülkenin gelişmeleri bağlamında çok konuşulup tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Mısır'ın güneyindeki Suhaç kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na bir mesaj gönderdi ve halkına başsağlığı diledi. Bundan önce de Dışişleri Bakanları arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda bir takım mesajların gündeme gelmesi dikkat çekmişti. Şimdi Türkiye ile Mısır ilişkileri ve genel anlamda Türkiye ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri bugün sohbetimizde gözden geçirmek istiyoruz. Avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sıtkı Bey, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun efendim, buyursunlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sıtkı Bey. Şimdi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi son günlerde biliyorsunuz gündemde çok konuşuldu. Hatta şimdi de çeşitli detaylar konuyla ilgili iki ülke arasındaki münasebetler hakkında basına ve medyaya yansımaya devam ediyor. Türkiye-Mısır arasındaki bu normalleşme sizce Türkiye için veya Mısır için neler kazandırır? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Yani şimdi Mısır'la normal bir süreç yürümedi. Tam tüm enerjisini oradan muhalefeti desteklemekle, hatta gayrimeşrusun tanımıyoruz falan denildi. Askeri darbeyi kamuoyu da tasvip etmiyor. Bu da doğrudur. Fakat dönüp işte şu anda barışabiliriz diyor. Anlaşılıyor ki Türkiye'deki muhalifler İstanbul'u merkez edinmişlerdi. İhvan hareketindeki başı çekiyordu. Onlar da şu anda açıklamalar yapıyorlar, onlar yetkilileri. Yani artık yüzde kaç arasında şeylerini kısıtladılar. Mısır askeri rejimi hakkındaki yayınlar Türkiye hükümetinin şeyiyle, tazyikiyle veyahut işte ricasıyla diyelim, onu kestiler. Birçok kadroları Avrupa'ya gidiyor, Batı'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Buna ilişkin haberler medyaya düşüyor. Yani İhvan bir iki günde bitmez, etkisi hale gelmez ama büyük bir zarar gördü haliyle. Bunda Erdoğan'ın yanlış taktiği de şey olmuş olabilir diyorlar. Buna ilişkin veriler de, gözlemlerimiz de var. Çünkü İhvan belki başkalarıyla seçime girerdi veyahut Tunus modeli uygulanabilirdi. O artık geride kaldı o süreç. Yani mevcut durumda her ne kadar iddia etse de Libya'da, Mısır'da, Filistin'de Türkiye söylediği başka, yaptığı başka. Yani Filistin halkını da kandırıyor. Suriye halkında da yalan söyledi. Yani biz işte Esad'ı devirir, Şam'a geliriz, namaz kılarız dedi. Tam tersine Rusya'yı getirdi, başkalarını getirdi. Yani Amerikan gelmesinden de yani ikili oynuyor. Yani Amerika'yla şu anda bile İdlib'de beraberdir. Yani Amerika'da İdlib muhaliflerinin elinde kalsın istiyor. Türkiye de istiyor. Kürtler de istiyor. O da doğrudur. Çünkü Şam'ın güçlenmesini istemiyorlar. Öbür yandan da İran, Türkiye, Rusya ve Şam beraber oturup bir şeyler kurguluyorlar. Yani bu ikili oynamadır. Yani şeffaflık yok Türkiye'nin şeyinde, siyasetinde.
Evet.
Rusya ile partner bazı konularda, Ukrayna'da Rusya'ya sorun çıkarmaya çalışıyor. Rusya'da büyük güç haliyle Rusya şey yaptı şu anda, uçak giriş çıkışlarını Türkiye kaynaklı hava yoluyla zaten çoğu turistler geliyordu. Veyahut alışveriş için de gelenler var. Yani ticari amaçla da gelen var. Bal ticareti yaygındır İstanbul-Rusya arası. Büyük bir şey olur yani Türkiye için, yıkım olur. Çünkü bu baharda bu sezon başlıyor. Haziranda bunu şey yapıyor. Yani duruk noktasına ulaşıyor. Daha önce o domates krizi diye magazine ettiğimiz o konuda ben Antalya'da bir gözlem yaptım. Üteler bomboş, sokaklar bomboş. Büyük ihtimalle bu yıl da böyle olacak.
Evet.
Yani büyük bir kayıp. Büyük bir kayıp, ekonomik kayıp olacak Rusya ile Türkiye arasındaki bu mevzudan dolayı. Bunun kaç, yani birkaç günlük de değil bu. Herhalde Haziran'a kadar yaptı bu kararı. Eğer gözden geçirip geri almazlarsa, Haziran'a kadar zaten turist gelmezse bu otellerin, hizmet sektörünün, turizm sektörünün büyük zarar göreceği aşikardır.
Doğru. Son soru olarak Sayın Sıtkı Bey, şimdi Türkiye bu kendi komşularıyla ilişkilerini iyileştirme yolunda adım atması, sizce özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz'le ilgili olan çıkarlarını sağlayacak mı Türkiye için? Bu konuda da kısaca bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum efendim.
Ya şimdi bu Akdeniz meselesinde Türkiye resmen geri adım attı. Yani önce Yunanistan'a sopa gösterdi. Yani ben haklarım vardır, işte şunu yaparım, bunu yaparım. Sonra işte Fransa ve diğer ülkeler silah verdi Yunanistan'a, silahlandırdı Yunanistan'ı. Hatta beraber askeri tatbikat falan derken Türkiye bu defa işte ben şartsız görüşmeye hazırım, masaya işaret ediyor. Bu kendi yanlışı. Yani masa, barış doğrusu budur. Fakat önceki şeyi Libya ile ilgili söylediklerinde işte muhalefeti eşkıya işte güvenilmez, gayrimeşru ilan ederken şu anda muhalefetle merkez diyelim anlaşmış. Ortak bir hükümet kuruluyor ve bu hükümetle Türkiye görüşür. Tabii sanki sadece Türkiye ile görüşüyormuş gibi intiba veriyor. Türkiye'nin güdümü demiş. Yok. Hükümetin kabine üyeleri yarısı Yunanistan ziyarete, Yunanistan'dan sonra Türkiye geçiş yaptılar. Mısır'la görüşüyorlar. Her tarafla görüşüyorlar. Ve tüm ülkelerle aralarını, belki Libya'nın maslahatı da bunu gerektiriyor. Yani birlik hükümeti kurulması hem İslam dünyası için hem Arap dünyası için çok önemli bir şeydir. Tek tek kararlarında, siyasetlerinde o süreç gösterecek. Fakat Libya'nın bir bütün olarak kalması, bölünmemesi, halkın tek bir siyasi temsile kavuşması, tek merkezli siyasi temsile kavuşması hayra alamettir. Herkesin desteklemesi lazım. Ama Türkiye öyle bir rol oynamadı. Maalesef oynamadı. Tam tersine oraya zaten ultimatum da verildi kendisine. Yani Libya hükümeti dahi buradaki silahlı unsurların illegal ve de facto olarak Türkiye tarafından götürülmüş olan, yani Türkiye'nin askeriyle de ben ziyade Suriye'den şuradan burada cihadi unsurlar dediğimiz, yani cihada da kurban olsun, parantez içine söylüyorum, yani İslam'ın yüzünü de lekelediler bu cihatçılar her yerde, Suriye'de, Afganistan'da, her yerde. Yani hatta cihat İslami kavramları da kirleterek, kardeş kavgasını İslam dünyanın her tarafında yayarak, yani buna da İslami cihat dediler. Velhasıl yani Türkiye şu anda acayip bir çelişkin içinde. Yani rejime, anayasasına, temel şeylerine baktığın zaman kemalist, anti-İslam, anti-Kürt bir devlet, bir rejim. Ama söze baktığın zaman Erdoğan'ın iddiası biz İslami bir hükümetiz, İslami bir politika izliyoruz. Yani bunu bilenler zaten yutmuyor ama avam, halka yutturuyor maalesef bunu. Bunun için bir El-Fetih suresi eşliğinde Afrin'i işgal edebiliyor. Halbuki biz biliyoruz ki bir Müslüman toplumun diğer Müslüman topluğa saldırması, tecavüzü, ki gayrimüslimlere de aynı şekilde hiçbir şekilde saldırı savaşı meşru değildir. Bunları meşrulaştırıyorlar. Bu söylemi de gayri insani ve gayri İslamidir. Bu çerçeve Türkiye'nin İslam aleminde olumsuz bir rol oynadığını görüyoruz. Yani bu demek değil ki diğerleri olumlu olur. Saudi de olumsuz rolü vardır. Hakta, adalette birleşmek en doğrusudur. Yani biz Türkiye'nin zarar görmesini, mahvolmasını savunmuyoruz. Yani muhalif olmamız bunu gerektirmiyor. Türkiye'nin kaynaklarının Türkiye halkı için kullanılmasını, barış için kullanılmasını, Türkiye'nin içeride ve dışarıda adil, hukuki bir yola girmesini hepimiz arzulamayız. Bu dünya içinde, Türkiye içinde, Orta Doğu içinde, Kürtler içinde, herkes içinde barış istemek en doğrusudur.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler ve genel anlamda Türkiye ile bölge ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl bir seyirde ilerlediği konusu etrafında kısaca analizler sizlerle paylaştık. Röportajımızda avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikteydi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaf gazetesinde Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin İran ve Irak'ın ilişkileri geliştirme ve derinleştirme ihtiyacını vurgulayarak, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyor ve ülkelerin iç işlerine herhangi bir yabancı müdahaleye karşıyız ifadesini kullanması, İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Ali Bakri Keni'nin Korsan İsrail rejimini Natanz nükleer tesisindeki sabotaj eylemlerine tepki göstermesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Suriye'de işlediği suçlarla ilgili yaptığı açıklamada, Amerika'nın Suriye halkına karşı işlediği cinayetler ve işgalciliğinin verdiği zararlarının bedelini ödemesi ve derhal Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini vurguladı. Suriye resmi Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı salı akşamı yayınladığı bildirdi, Amerika'nın bölge ve dünyada kendisine bağlı uçakların Suriye halkına karşı eşsiz bir savaşa imza attıklarını, bu Şom Savaşı'nın amacın Amerika'nın bölgedeki işgalciliği ve İsrail sultacılığının perçinlenmesi olduğunu duyurdu.
son 10 yılda Suriye'ye karşı dayatılan savaşta Amerika ve ona bağlı kukla rejimlerin Suriye iradesini kırmak için milyarlarca dolar harcadığını fakat Suriye halkının direnişini kıramadığına dikkat çekilen bildirdi. Amerika'nın Suriye içi ve dışında terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla IŞİD teröristlerini kullandığı, Suriye'ye doğrudan askeri müdahaleyle ülkenin altyapısını tahrip ettiği vurgulandı.
Risalet gazetesinde Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan'ın şu anda komşu ülkelerle yaklaşık 3500 megawatt elektrik takas kapasitesi olduğunu, yapılan planlarla bu miktarın 10.000 megawatta çıkarılabileceğini vurgulaması, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Birleşmiş Milletler'in İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıya pasif tutumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Duzarik, İran'ın Natanz nükleer tesislerinde Siyonist rejim İsrail'in saldırısına gösterdiği pasif tepkide tarafları sağduyulu olmaya çağırdı. Duzarik, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e yazdığı mektupta yüksek derecede hassas olan nükleer tesislerin hedef alınması, radyoaktif maddelerin sızıntı ihtimali bulunduğu bir sırada nükleer terör ve pervasızca yapılan bir saldırı olduğunu, bu saldırıdan cezasız bırakılmaması gereken savaş suçu şeklinde söz etmesine genel sekreterin tutumu ne olduğu, acaba bu nükleer terörü kınadı mı sorusuna söz konusu pasif tepkiyi gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü şöyle ekledi. Biz mektubu aldık ve talebin üzerine mektubu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'na göndereceğiz. Biz ayrıca basında çıkan raporlarda gördük. Fakat bağımsız kaynaklardan bilgimiz yok. Biz son aylarda gerginliklere şahit olduk ki hatta Fars Körfezi bölgesinde çok yüksekti. Sözcü Duzarik ayrıca şöyle dedi. Bizim her zamanki mesajımız açıktır. Bölgede tüm taraflar gerginlikleri tırmandırmaktan kaçınmalıdır. Geçen pazar günü İran'ın Natanz nükleer tesislerinin elektrik şebekesine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı veya nükleer sızıntı yaşanmadı.
Şehri gazetesinde Natanz nükleer tesislerindeki faaliyetlerin normal hale döndüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Twitter sayfasında bir açıklama yaparak terör saldırısına uğrayan Natanz nükleer tesislerinde faaliyetlerin normale döndüğünü açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Alekber Salih'i de konu hakkında yaptığı açıklamada Natanz nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirme çalışmasının devam ettiğini bildirdi. Salih'i ayrıca İran'ın uranyumu %60 zenginleştirme kararının İran İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı yasası çerçevesinde alınan bir karar olduğunu bildirdi. Salih, bu çalışma İran'da nükleer anlaşmada öngörüldüğünü, çalışmayla ilgili araştırmaların bir süre önce başladığını ifade etti. Natanz tesisleri geçen pazar günü korsan İsrail'in terör saldırısına uğramıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Tacikistan'da bu ayla ilgili gelenek ve görnekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Resmi adı Tacikistan Cumhuriyeti olan Tacikistan, Orta Asya bölgesinde yer alan dağlık bir ülkedir. Tacikistan, Orta Asya bölgesinin en küçük ülkesidir. Bu ülkenin başkenti Duşanbe'dir. Nüfusu yaklaşık 8 milyon olan Tacikistan'da halkın %97'si Müslümandır. Tacikistan'da mübarek Ramazan ayı diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi özel yeri vardır.
Tacikistan halkı her yıl mübarek Ramazan ayını kendilerine özel merasimlerle karşılar. Tacikistan'ın gani kültürü ve medeniyeti, İslam kültürü ve medeniyetiyle iç içedir ve buna göre Ramazan ayı bu ülkede sevgi ve şefkat ayı olarak ün yapmıştır.
Tacik kız Gül Ruhsar Müslüman bir ailenin kızıdır. Gül Ruhsar ailesi diğer Tacik aileler gibi her yıl mübarek Ramazan ayını büyük bir sevinçle karşıladığını ve bu aydan çok güzel anıları olduğunu anlatıyor. Gül Ruhsar Tacikistan'da mübarek Ramazan ayında halkın birbirine karşı sevgisi ve sofralarının bereketi daha da arttığını, bu yüzden bu ayı çok sevdiğini kaydediyor.
Tacikistan'da 300'ü aşkın cami bulunuyor. Bu mekanlar özellikle mübarek Ramazan ayında Müslüman Tacik halkının yaşamında önemli rol ifa ediyor. Tacik halkı camileri çok önemsiyor ve bu kutsal mekanların Müslümanların arasında vahdet ve kardeşliği pekiştirdiğine inanıyor. Bu yüzden Tacik halkı her yıl mübarek Ramazan ayına girmeden önce camileri oruçlu insanları ağırlamak üzere hazır hale getiriyor. Bu çalışmada en çok Tacik gençler katkı sağlıyor. Bu gelenek Tacikistan'da her yıl mübarek Ramazan ayından birkaç gün önce tüm kentlerde ve köylerde yerine getirilen güzel geleneklerden biridir.
Tacikistan halkının en önemli geleneklerinden biri mübarek Ramazan ayında aynı iftar sofrasında bir araya gelmektir. İnsanlar ister birbirini tanısın, ister yabancı olsun bir etkinliğe camilerde de katılıyorlar. Birbirinin sağlığı için de dua ediyorlar ve hep birlikte iftar ediyorlar. Bu etkinlik Tacikistan halkının İslami vahdetini ve kardeşlik duygusunu da takviye ediyor. Tacik halkı mübarek Ramazan ayını ilahi rahmet ve bereket ayı olarak biliyor ve Allah Teala bu ayda oruç tutan insanlardan hoşnut olduğuna inanıyor. Tacikistan'da mübarek Ramazan ayında en çok duyulan cümle ise Ramazan mübarek terimidir. Bu cümle Ramazan ayının sonuna kadar sürekli dile getiriliyor.
Tacik halkının konukseverliğini de yansıtan güzel geleneklerinden biri, diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi iftar sofrası kurmaktır. Öyle ki Tacik halkı bu konuda adeta birbiriyle yarışıyor. Bu yüzden her Tacik aile Ramazan ayı başlamadan önce ağırlamak istedikleri konukların listesini ve hangi gün davet edileceklerini belirleyen bir liste hazırlıyor. Tacikistan'da iftara davet etmek eski bir gelenektir ve davet edilen kişi davet eden kişinin davetini reddedemez. Yine iftar ziyafetinde konukların ibadeti, teravih namazı kılmaları ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmeleri için belli bir alan ayrılıyor. Böylece hep birlikte ibadet ederek daha fazla sevap kazanılır.
Tacikistan'da Ramazan sofraları da bu diyarın geleneksel ve dini bağlarını ifade eden türdendir. Nitekim iftar sofraları gelen konukları mutlu eder. Müslüman Tacik halkının iftar sofralarında helva, pilav, süslü çay, çorba ve neşarlı adı ile anılan Tacik halkına özel bir yemek mutlaka yer alır. Tacik halkı sofraya desterhan der. Mübarek Ramazan ayında Tacik halkı konuklarına çeşitli tatlılar, ekmekler, çerez, meyve ve sıcak yemeklerle ağırlar.
Neşala Tacikistan halkına özel bir nevi yemektir ve oldukça hoş bir tadı vardır. Tacik halkı bu yemeği özellikle Ramazan ayında sık sık yapar. Öyle ki Tacikistan'da neşalasız Ramazan ayı imkansızdır. Neşala her Tacik ailenin sofrasına yer alır ve tüketilmesi insanın suya olan ihtiyacını giderir. Neşalayı yapmak için şeker, yumurtanın akı ve Tacikistan dağlarından toplanan bir nevi bitki kökü kullanılır. Gerçi neşala sade bir yemek gibidir fakat hazırlanması oldukça büyük güç gerektirirken bir yemektir ve bu yüzden Tacik erkekler tarafından yapılır. Neşala içerdiği şeker yüzünden tatlı ve protein zengini bir yemek çeşididir.
Neşaladan başka Tacik halkı iftar sofrasına sütlü çay ve man adında bir yiyecek de koyar. Sütlü çay adından da anlaşıldığı üzere çayla sütün karışımı ile yapılıyor. Yine gersuz adında un ve sütten yapılan bir başka yemek de Tacik halkının Ramazan ayında yaptığı ve oruçlu insanlara sunduğu faydalı bir besindir. Bu yemeği en çok Tacik kadınlar yapar. Gersuzu yapmak için ilkin un yağda kavrulur ve ardından süt eklenir.
Tacik halkının Ramazan sofrasında aş pilav adı ile ün yapan bir çeşit pilav da bu sofraların olmazsa olmazıdır. Bundan başka Tacik halkı Ramazan sofralarında çeşitli meyve sularını tüketir.
Tacikistan'da mübarek Ramazan ayının en önemli İslami amellerden biri de teravih namazıdır. Ramazan ayında her gece yatsı namazından sonra müstehap olan 20 rekat, teravih namazı cemaat şeklinde kılınır. Teravih namazından başka Tacikistan'da mübarek Ramazan ayı boyunca camilerde her akşam Kur'an-ı Kerim'in bir cüz'ü tilavet ediliyor ve böylece ay sonunda camiye gelenler Kur'an-ı Kerim hatmetmiş olur. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet etmek ve cemaat namazını kıldırmakla görevli olan Kur'an-ı Kerim hafızları bazen mübarek Ramazan ayından 1-2 ay önce Tacik halkının tabiriyle çilleye oturur ve ezberledikleri süreleri gözden geçirir. Çilleye oturmak bir ameli 40 gün boyunca tekrarlamak demektir. Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim karileri bu ay başlamadan 40 gün önce Kur'an-ı Kerim tilavetine başlar.
Tacikistan'ın hemen hemen tüm kentlerinde yaygın olan Ramazan ayına özel geleneklerden biri de Rab Menhani adı ile ün yapan merasimdir. Rab Menhani geleneği Orta Asya bölgesinde Buhara, Semerkant, Hisar, Bedehşan, Hatlan ve Serhan gibi Fars dilini konuşan tüm bölgelerde ve yine şive farklılığına rağmen diğer bazı yörelerde yerine getirilirdi. Bu gelenek hala Tacikistan'ın kırsal ve dağlık alanlarında yerine getiriliyor.
Rab Menhani merasimi iftar ziyafetinden sonra düzenlenir. Bu etkinlikte de çocuklar birkaç kişilik gruplarda ve sesi daha iyi olan birinin önderliğinde sokakları dolaşır ve evlere uğrar. Çocuklar ev sahibinin Ramazan ayını kutladıktan sonra Hamd suresini içeren Vallahi Teala'ya hamd ve duadan ve mağfiret ve bereket talebinde bulunmadan ibaret olan Rab Men şiirlerini birlikte okur. Ev sahibi de onlara hediye verir. Tacik sosyologlara göre geçmişte Ramazan ayı ile ilgili şiirlerin yazılması ve okunması, bu şiirleri yazan ve okuyanların İslami gelenekleri koruma ve İslam dinini yaygınlaştırma çabalarının işareti olduğunu belirtiyor.
Tacik halkı mübarek Ramazan ayında zekat ve sadaka vermeye büyük önem verir ve herkes çevresinde yaşayan yoksul insanlara yardımcı olur. İftar sofrası kurmak ve muhtaç insanları bu sofraya davet etmek, Tacik halkının atalarından öğrendiği ve yaşattığı bir gelenektir. Ramazan bayramında da Tacik halkı Sıla-i Rahim geleneğine sıkı sıkıya bağlıdır. Tacik halkı bayram günü bayram namazını kıldıktan sonra aile büyüklerini ziyarete gider ve ellerini öperek saygılarını gösterir. Aile büyükleri de küçüklerin yanağından öperek onlara bayramlık verir. Tacikistan'da Ramazan ziyaretleri 3 gün devam eder. Tacik halkının uzun yıllardır eda ettiği önemli geleneklerden biri de Nuaid merasimidir.
Yeni bayram anlamına gelen Nuaid merasimi yeni yeni hayata gözlerini yumanların ailelerine teselli etmek üzere düzenlenen bir etkinliktir. Bu etkinlikte Tacik erkekleri kadınları yanına almadan vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret eder ve onlara Allah Teala'dan mağfiret talebinde bulunur. Tacik halkı Ramazan bayramında yine bayrama özel bir sofra kurar ve çeşitli geleneksel yiyeceklerini tedarik gördükten sonra evlerinin kapılarını konukları ağırlamak üzere açık bırakır.
Tacik halkı bayram sofrasına en az 5 çeşit yiyecek ve tatlı koyar. Tacik çocukları en çok sevindiren etkinliklerden biri ise Aid Gerdek merasimidir. Bu etkinlikte çocuklar için önceden hazırlanan paketlere çikolata ve para konur ve bayram günü çocuklara verilir.
Tacikistan'da mübarek Ramazan bayramında bir başka güzel gelenek, geçmişte yaşanan küskünlükleri bir kenara bırakmak, küs olan insanları barıştırmak ve eşe dosta hediye vermektir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde kitabın tarihi seyrini ve kütüphane ile ilgili ilginç bir hikayeyi ele almak istiyoruz. Sümerler insanlık kazanımlarını ve bilgi birikimlerini gelecek nesiller için korumak isteyen ilk insanlardı. Sümerler yazıyı icat eden ve aslında kitaba önem veren insanlar olup bugüne kadar insanların kitaplar ile alakasını sağlayan kesimdi. Bu bağlamda insanların kültürel ve teknolojik birikimleri bir sonraki nesillere aktarılmış ve şimdi de bizim günlük ihtiyaçlarımız, eğitim ve yasal ihtiyaçlarımız bu yoldan da karşılanmaktadır. Dolambaçlı ve garip bir kütüphaneyi ziyaret etmek, kitap okuyanlar ve okullar için cazip ve ilgi çekici olabilir. Ancak bir kitap almak için bir kütüphaneye gittiğinizi ve orada sıkışıp kaldığınızı düşünün. Acaba orada kalmak ister misiniz? Ömrünüzün sonuna kadar binlerce kitap okumak ister misiniz? Oradaki diğer mahpusların sizin beyninizi yemek istediklerini anlayınca kaçıp ailenizin yanına gider misiniz? Ünlü Japon yazar Haruki Murakami, Garip Kütüphane isimli kitabında şöyle bir hikaye anlatıyor. Genç bir erkek, Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi toplama hususunda birkaç kitap almak için kütüphaneye gitti. Garip ve ilginç bir insan olan kütüphaneci ise onu kütüphanenin dolambaçlı koridorlarından alt kata yönlendirdi ve 107 numaralı odaya gönderdi. Ancak genç adam bu odaya atıldığını ve mahpus olduğunu anladı. Kütüphaneci ona tüm orada bulunan kitapları ezberlemesini sadece bu şekilde oradan serbest bırakılacağını söyledi. Adam böylece o gencin taze bilgileriyle dolu beynini yemek istiyordu. Çünkü ona göre böyle bir beynin çok güzel tadı vardı. Ancak genç adam diğer şahsiyetlerden yararlanarak odadan kaçmak istedi. Garip Kütüphane kitabı ilk kez 2005 yılında Japonca olarak yayınlandı. Ardından çevirmenler sayesinde birçok dile de çevrildi. Bu resimli kitabın görüntüleri ise çok büyük puntolu başlayıp çok ufak puntolu yazılar ile sonlanmaktadır. Gerçekte bu kitabın hikayesi sonunda dramatik ve hüzün verici bir durum ile karşı karşıya kalan kahraman bir gencin uzun seyahatidir. Bu kitabın muhatabı ise görünüşte gençler ve delikanlılardır. Ancak kitap hayranı gencin bir garip kütüphanedeki varlığı aslında yetişkinler için de cazip olacak ruhani ve manevi bir yolculuk sayılır. Örneğin hikaye bir kütüphanede yaşanıyor. Murakami'nin sembolik olarak temas etmek istediği nokta kütüphanelerin insanlığın sonsuz hafızasının tutulması ve düşünceler ve farklı görüşlerin depolanması için bir mekan olmasıdır. Bu temsili dilin zirveye taşındığı nokta ise yaşlı kütüphanecinin insanlık bilimi birikimine karşı sürekli bir savaş içerisinde olması ve hikayenin kahramanının zıt noktasında yer almasıdır. Haruki Murakami bu ilginç sembolik hikayede karmaşık yapılı ve sır dolu karakterleriyle insanların dünyevi prangalardan kurtulma sürecini anlatmaya çalışıyor. Böyle bir hikayede insan kurtulma arzusu ile ayakkabılarını bile kaybediyor. Aslında Garip Kütüphane isimli kitap meydana getirdi. Labirentisi yapı ile okuru hikayenin sonuna kadar kendisiyle sürüklemekte ve eşsiz sebep-sonuç ilişkisi kurarak gerçek hayatları da etkilemektedir. Murakami gerçek ve hayal arasında merdivenler kurarak yalnızlık, şefkat yoksunluğu, dostluk yoksunluğu ve hayır ile şerrin karşı karşıya gelmesi gibi sorunlar ve sosyal mesajları da ele alıyor. Sohbetimizin devamında ilk kitaplardan konuşup kil levhalardan ve tabletlerden elektronik kitaplara kadar gelen süreci özet olarak ele almak istiyoruz. Tarihi belgeler ve rivayetler, Rafidain olarak da bilinen Dicle ile Fırat arasındaki ovaların ve Mezopotamya'nın verimli derelerinin kitabın doğum yeri olduğunu gösteriyor. Sümerlilerden geriye kalan antik şehirlerin yıkıntıları ve enkazlarından da Sümerlilerin yaklaşık M.Ö. 2700 yıllarında özel dini ve devlete bağlı kütüphanelere sahip olduklarını gösteriyor. Talu Kütüphanesi'nin 30 bin kadar kilden levhaya sahip olduğu belirtilmektedir. Sümer tarihçiler ciddi bir şekilde eskiden gelen anlatıları ve hikayeleri ayrıca yaşadıkları dönemin olaylarını kaydetmeye çalışmışlardır. Bilinen en eski yazım sistemi çivi yazısıdır. Sümerlilerde zaten bu yazı şeklini yaratmak ve insanlığa büyük hizmetler sunmakla da biliniyordu. Onlar yazmak için demir ve çelikten yapılan ucu sivri, çiviye benzer kalemlerden yararlanırlardı. Böylece yumuşak kil, fil dişi ve ahşap üzerine yazılıyordu. Bu amaçla özel katipler ve yazarlar yetiştirildi. Bunlar levhaları yazıp onları pişirmek ve sertleştirmekle görevliydiler. Pişirilmiş levhaların parçaları ise şimdi de arkeolojik çalışmalar sayesinde bulunmuşlardır. Levhalar ve tabletler, ticari bilgiler, dualar ve gelenek görenekler gibi dini bilgiler, kutsal efsaneler ve mitler de milli ve etnik hikayeler içermektedirler.
Tahran Radyosu.
Sümerlilere ait olan antik şehirlerde yapılan kazılar ise İlyad'dan binlerce yıl daha eski edebi parçalara sahip belgelerin bulunduğunu gösteriyor. Böylece Sümerlilerin en eski edebiyat parçalarını hazırladıkları söylenebilir. Kil ve diğer uygun ham maddeler üzerine yazılan metinlerden de elde edilen bilgilere göre bu metinlerin %95'inin ticaret, İdari ve hukuki işleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Sümer kültürü 1500 yıl boyunca M.Ö. 4. milenyumdan M.Ö. 2. milenyuma kadar Rafidain bölgesinde baskın kültür olmuştur. Bu uzun süre içerisinde Sümerli yazarlar farklı konularda birçok nüsha halinde eserler yazmışlardır. Bu bağlamda başarısız Gilgamesh kahramanı efsanesi birçok nüsha halinde geriye kalmıştır. Sümerlilerde bu kil yazıtlarını muhabbetlerde, saraya bağlı binalarda ve okullarda tutmuşlardır. Gerçekte Sümerliler bu eserleri yaratan ve koruyan ilk tanınmış millet olmuşlardır. Onların amacı ise açık ve net olarak bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması olmuştur. Sümerlilerin ardından Babillerin medeniyeti kitap hususunda ileri noktada yer alan milletlerden biri olmuşlardır. Babilliler çevi yazısı ile yazmak ve matematik ve de astronomi gibi kimi bilim dallarını Sümerlerden öğrenmişlerdir. Mabetler ve saraylarda kütüphanelerin varlığından söz edilmiştir. Bunlardan en önemlisi ve en iyi örneği ise Borsipa Kütüphanesi'dir. Antik dünyada onları kitap hayranları olarak da biliyorlardı. Aşuriler Krallığı da Babillere paralel olarak var olan ve kütüphaneciliğin meslek olarak ortaya çıkışının kraliyetidir. Kütüphane tarihinde ilk kez Nineva Kütüphanesi'nde liste ile karşılaşıyoruz. Bu dönemde Aşurbanipal ilk kez kütüphane sorumlusunu atamıştır. Onun ölümünün ardından ise kütüphane hayatını devam ettirmiştir. 612 yılında ise Midi Kıyazes, Ninave'yi yıkmış ve ardından da yeni bir şehir kurmuştur. Antik Mısır medeniyeti, Sümerler, Babiller ve Aşuriler dönemine paralel olarak filizlenmesine rağmen Mısırlılar yazı biçimi ve yazılış olarak farklı bir yöntem seçmişlerdir. Onlar papirus üzerinde yazıp ucu tüylü kalemlerden yararlanıyorlardı. Kalemlerini siyah ve kırmızı mürekkeplere batırarak yazıyorlardı. Giza ve Tebz'de 2. Ramses'e ait olan kütüphaneler bu yazının en önemli depoları sayılırlar. Mısırlılar kitabı taparcasına önemli sayıyorlardı. Örneğin kitapların birinde yazılan söz ile alakalı çok derin bir görüşe rastlıyoruz. Bu yazıda şöyle yazılmıştır. İnsan ölür ve cenazesi toprağa dönüşür. Onunla aynı dönemde yaşayanlar da toprağa gömülür. Kitaplar ise onun hatıralarını bir dilden diğer dile aktarır. Yazmak, bir bina veya manastır yapmaktan, yenilmez bir kale veya mabette put yapmaktan daha faydalıdır. Papirüs tomalları genellikle ağzı geniş testilerde veya silindirimsi metal kutulara bırakılırdı. En eski Mısır kültürünün yazılı eseri M.Ö. 2880 yıl önceye ait papirüs tomalıdır. Bu eser şimdi de Paris Kütüphanesi'nde tutulmaktadır. Mısır'ın uygun ikliminden dolayı birçok papirüs tomalı özellikle de mezarlıklarda, muhabbetlerde ve hatta evlerde okunabileceği şekilde muhafaza edilmiştir. Görünen o ki Mısır'da çok sayıda yazılan ve satılan belgeler, ölüler ile ilgili yazılar ve belgelerdir. Aslında bu belgeler büyük ve sihir ile ilgili olup ölülerin huzurunu sağlamak için yazılan belgelerdi. Bu ölü mektuplarının en güzel örneği rengarenk resimleriyle süslenmiştir. Bu resimde mezara gömülen insanlar tasvir edilmektedir. Birçok kez bu ölü mektuplarının dünyada en eski resimli yazılar olduğu da söylenmiştir. Bu yazılar aslında kahinler tarafından yazılmış ve kimi nüshalara da satışa sunulmuştur. Satılan bu belgelerde ölenin adının geçeceği yer bile boş bırakılırdı. Böylece ölen kişinin ismi belge alındıktan sonra üzerinde yazılırdı. Antik Mısır'daki yazıların %90'ı da bu mektuplar ile ilgilidir. Muhterem dinleyiciler, kitabın konu isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.